Ayrım 13.
Peki kayıplara mı karıştı bunlar diye sordu French Atış. Bu sırada birden kulübe geldi aklına. Öfkesini yenemeyip bağırdı. Onları kapatmış olacaklar. Yenik düşünce yakalayıp kulübeye kapatıldılar. Aradan çok geçmeden de doğrulandı bu kanı. Kulübeden güm güm güm diye sesler geliyordu. Tutsaklar boş yere kulübenin tahta duvarlarını yumrukluyorlardı. Küçük kulübe Pal Sokağı çocuklarından yanaydı. Küçük kulübenin ne kapısı boyun eğiyordu ne de duvarları. Bütün yumruklara karşı koyuyorlardı. Tutsaklar içeride cehennemlik bir konser vermekteydiler. Bağırıp çağırarak French Atış'ın dikkatini çekmek istiyorlardı. Elinden borazanı alınmış zavallı Vendaver iki elini ağzına götürmüş ciğerlerinin bütün gücüyle üflüyordu. French Atış ordusuna döndü. Çocuklar diye seslendi. Pastör yenik düştü savaşta. Kızıl gömleklerin onurunu biz kurtaracağız. İleri! Böylece tek bir saf halinde arsaya girdiler. Koşar adım saldırıya geçtiler. Kolnay ile birlikte kulübenin çatısına çıkmış olan Boka, ayaklarının altındaki cehennemlik konseri bastırmak için haykırıp duruyordu. Çal borunu borazancı, saldırı borusu, bütün burçlardan ateş! Hendik siperlere doğru koşan kızıl gömlekliler bir an şaşalayıp durakladılar. Dört burç birden bombardımana başlamıştı. Saniye geçmeden kum bulutları ve toz dumanı içinde kaldılar. Hiçbir şey göremiyorlardı. Boka'nın sesi gümbür gümbür gümbür dedi. Yedekler ileri! Saldırıya geçen yedekler saldıran düşmanın arasına kumun tozu dumanı içine atıldılar. Hendek siperde sırasını bekleyen piyade erleri sakindiler. Burçlardan bomba üstüne bomba yağıyordu savaşanların üzerine. Pal sokaklı çocukların sırtında patlayan bombalar da eksik değildi. Aldırma ileri diye haykırıyorlardı. Ortalık toz duman içinde kalmıştı. Bomba kalmamış burçlardan avuç avuç kum atılıyordu. Arsanın tam ortasında siperlerden olsa olsa 20 adım kadar uzakta birbirine giren iki ordu kapıştı, dövüştü ve savaştı. Fırtına gibi iki ordu bir kum fırtınasında karşı karşıya gelmişti sanki. Toz bulutları içinde zaman zaman bir kırmızı gömlek seçiliyor derken bir de bakıyordun kırmızı yeşil bir kep kırmızı gömleğin yerini alıveriyordu. Ne var ki French Atış ordusu taze kuvvetlerle savaşa giderken Boka'nın ordusu iyice yorulmuştu. Zaman zaman hendek sipere kadar sokulabilenler gözden kaçmıyordu. Anlaşılan Boka'nın ordusu kızıl gömlekleri durduramıyordu. Gel gelelim burçlara ne kadar yakın düşerlerse kafalarına inen bombalar da o kadar yerini buluyordu. Barabas yine komutanı hedef seçmişti kendine. French Atışı bombalarken bir yandan da bağırıyordu. Kusura kalma oğlum şunu da ye afiyetle. Olup olacağı kum işte. Kalenin tepesindeki Hinoğlu Hin Barabas'ın şeytandan farkı yoktu. Sırıtıyor, haykırıyor, eğiliyor, bakıyor, elinde yeni bir bomba ile görünüyordu. French Atış'ın yedek kuvvetlerinin küçük torbalarla kum taşımış olması boşunaydı. Bir yararı görülmemişti bunun. Çünkü savaşta her adam tek bir adamın görebileceği işi görürdü. Bu yüzden torbaları rastgele atıyorlardı. Savaş süresince iki tarafında boruları boş durmuyor, coşkunluğu arttıran yükselen seslerle ortalığı inim inim inletiyorlardı. Kolnay'ın borusu kulübenin çatısından, küçük pastörünki de birbirine girmiş savaşçıların arasından ses veriyordu. Siperlerden olsa olsa 10 adım kadar uzaktaydılar. Boka birden haykırdı. Hey Kolnay, göster kendini bakalım. Bombalara boş ver, siperlere in. Alarm borusunu çal. Siperdekiler ateşe başlasınlar. Kumları kalmayınca fırlayıp saldırıya geçsinler. Hayt diye haykıran Kolnay kulübenin damından aşağıya atladı. Artık sürünerek ilerlemiyor, başını dimdik tutarak siperlere doğru koşuyordu. Boka arkasından bağırdı ama sesi duyulacak gibi değildi. Ayaklarının altındaki cehennem korusuyla French Arch ordusunun boru sesleri, çığlıklar onun sesini bastırıyordu elbette. Sesini duyuramayan Boka yalnızca baktı Kolney'in ardından. Baktı durdu, öyle baktı. Hep baktı. Siperlere saklanan kızıl gömlekler fark etmeden Kolney emri ulaştırabilecek miydi acaba? Tam bu sırada güreşenlerin arasından fırlayan iri yarı güçlü kuvvetli bir çocuk Kolney'in üzerine atıldı. Elinden yakaladığı gibi Kolney'le güreşe başladı. İş işten geçmişti artık. Kolney emri yerine ulaştıramayacaktı. Öyleyse ben kendim giderim diye söylendi Boka. Çatıdan aşağı atlayıp siperlere doğru koşmaya başladı. Boka'nın meydan okumanın tam sırası diye düşünen French Arch haykırdı. Olduğun yerde kal. Aslında Boka durmalı, düşman komutanıyla çarpışmayı kabul etmeliydi. Ama bakarsın her şeyi tehlikeye düşürürdü o zaman. Onun için siperlere doğru koşmayı sürdürdü. French Arch da fırladı arkasından. Korkak herif diye bağırıyordu French. Bak nasıl kaçıyorsun. Ama dur, tepene inerim birazdan. Boka tam siperin içine atlıyordu ki French Arch yetişti ardından. Ama Boka'nın ateş komutunu vermeye de vakti oldu bu arada. Siper'e çok yakın düşen French Arch'ın kırmızı gömleğinde, kırmızı kepinde ve kırmızı suratında art arda tam 10 bomba patladı. Hepsi de iyi nişan alınmış bombalar. Şeytan herifler sizi diye bağırdı French Arch. Şimdi de tutmuş yerin dibinden ateş ediyorsunuz. Ama artık topçu ateşi bütün savaş hattına yayılmıştı. Burçlar yukarıdan siperlerden aşağıya ver yansın ediyorlardı bombayı. Kum fırtınası tozu dumana katıyor, savaş gürültüsünü daha da kısılmamış sesler de katılıyordu. Şimdiye kadar siperlerde susmak zorunda kalanlar da yükseltmişlerdi seslerini. Boka'nın kanısınca şu dakika son saldırıya geçmenin tam sırasıydı. Daha fazla beklemeden safların başına geçti. İki adım kadar ötesinde bir kızıl gömlekli ile Kolney boğuşmaktaydılar. Siperin kenarına çıkan Boka kırmızı yeşil bayrağı kaldırdı, son emrini verdi. Bütün kuvvetler saldırıya geçsin. Şaşılacak şeydi gerçekten. Yerin altından yepyeni bir ordu çıkmıştı. Saldırı düzeninde düşmana yüklendiler. İkişer kişi başa baş güreş tutmamak için de dikkat ettiler. Kapalı saflar halinde ilerleyip siperlerin önündeki kızıl gömlekleri püskürttüler. Barabas kalenin tepesinden aşağıdakilere seslendi. Bizde kum kalmadı artık. Boka bağırarak karşılık verdi. Hepiniz aşağıya, bütün kuvvetler saldırıya geçsin. Kalenin burçlarında kollar bacaklar belirdi. Topçu erleri aşağı indiler. Birinciyi adım adım izleyen ikinci savaş dizisi de işte böyle gerçekleşti. Savaş iyiden iyiye kızışmıştı artık. Yenileceklerini anlayan kızıl gömlekler kural falan tanımaz oldular. Kurallar düzenli bir savaşı kazanabileceklerini umdukları süreyle geçerliydi onlar için. Oysa şimdi kuralmış, düzenmiş, umursadıkları bile yoktu. Tehlikeli bir durum. Gerçi sayıca pay sokağı çocukların ancak yarısı kadardılar ama yine de üstünlükleri vardı. French Arch kükrercesine haykırdı. Çabuk kulübeye, kurtaralım onları. Bu başıboş yığın yön değiştiren bir sürü gibi kulübeye doğru ilerlemeye başladı. Pay sokağı çocukları hiç de hazırlıklı değillerdi buna. Kızıl gömlekliler ordusu önlerinden sıyrılıp kurtuldu, yana kaydı. Başlarında ileri atılan French Arch'ın sesinde bir zafer umudu vardı haykırırken. Arkamdan gelin arkadaşlar. Ama birden ayaklarının önüne bir şey yuvarlanmış gibi olduğu yerde takılıp kaldı. Ufak kulübenin yanında ufak tefek bir çocuk fırlamıştı önüne. Kızıl gömleklerin komutanı bir an duraklayınca savaşmakta olan ordu da duruverdi. Küçücük bir çocuk French Arch'ın karşısına dikilmiş duruyordu. French'ten şöyle böyle bir baş kadar kısaydı. Sarı benizli, cılız bir çocuktu. Elini hayır der gibi havaya kaldırdı, incecik sesi duyuldu. Dur! Bu beklenmedik durum karşısında cesaretleri kırılır gibi olan pas sokağı çocukları hep birazdan haykırdılar. Ne meçek! Derken bu ufak tefek sarışın, cılız ve hasta çocuk o koca French atışın üzerine atılmasın mı? Hasta bedenini saran ateşten de aldığı olağanüstü bir güçle French'e yüklendiği gibi komutan kendini yerde buldu. Ve ardından kendisi de harcadığı aşırı kuvvetin kesilmesiyle baygın yere serildi. Kızıl gömlekler dağılmışlardı, düzenleri bozulmuştu. Komutanlarının yere serilmesiyle kafaları kesilmişti sanki. Kendi sonları da gelmişti. Paris sokağı çocukları bu karışıklıktan yararlanmayı iyi bildiler. El ele tutuşarak bir zincir yaptılar. Şaşkınlaşmış orduyu kapıya doğru sürdüler. French Atch yattığı yerden doğrulup baktı. Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Gözleri çakmak çakmak dört bir yanına bakındı. Üzerindeki tozu toprağı silkeledi. Tek başına kaldığı kafasına dank etti. Ordusu kapının orada bir yerde, ta ötede, pal sokaklı çocuklarla savaşa tutuşmuş çarpışıyor, kendisi burada tek başına ve yenik duruyordu. Nemetçek de hemen yanı başında yerdeydi. Pal sokağı çocukları son kızıl gömlekliği de dışarı sürüp kapıyı arkasından sürgüledikten sonra zafer sevinciyle coştular. Yaşasın sesleri ortalığı inletirken Boka, bekçi Yano ile birlikte bıçkı evinin oradan koşar adım geldi. Su getiriyorlardı. Zafer çığlıkları kesiliverdi. Bir ölüm sessizliğidir çöktü. Herkes yerde hareketsiz yatan Nemetçek'in başına üşüştü. French atışta bir kenarda duruyordu. Yüzü asık, gözleri savaşı kazananlardaydı. Kulübedeki tutsaklar hala gürültü ediyorlardı. Ama kimin umurundaydı şimdi onlar? Yano, Nemetçek'i kucaklayıp yerden kaldırdı. Götürüp hendeğin tümseğine yatırdı. Sonra Nemetçek'in gözlerini, alnını, yüzünü suyla yıkadılar. Gözlerini açan Nemetçek kendini gülümsemeye zorladı. Çevresine bakındı. Herkes suspus olmuştu. Ne var? Ne oldu diye sordu Nemetçek hafif bir sesle. Çocuklar öylesine duygulanmışlardı ki verecek karşılık bulamadılar. Alık alık bakıştılar. Ne oldu, ne var diye yeniden sordu Nemetçek. Doğrulup oturdu. Boka yanına yaklaşıp biraz daha iyi misin şimdi diye sordu. Evet, bir yerin ağrıyor mu? Hayır. Nemetçek sonra da gülümseyerek kazandık mı diye sordu. Bu soru üzerine çocukların dili çözüldü. Hep bir ağızdan verilen karşılık tek bir ağızdan yükseldi sanki. Kazandık, kazandık ya, elbette kazandık. French atış bir kenarda durmuş, Paris sokağı çocuklarının ortak sevincini öfkeyle karışık bir üzüntüyle seyrediyordu. Ama şimdi kim aldırırdı ona? İlk konuşan Boka oldu. Kazandık, kazandık ama az kalsın her şey güme gidiyordu. Bu zaferi sana borçluyuz Nemetçek. Birdenbire ortaya çıkıp French atışı şaşırtmasaydın, o gidip bütün tutsakları serbest bırakacaktı. Ondan sonra ne olurdu bilemeyiz. Küçük sarışın oğlan iyileşmiş gibiydi. Aslı yok bu söylediklerinin. Ben sevineyim diye söylüyorsun bunları. Hastayım da ondan. Elini şöyle bir geçiriverdi küçük alnından. Yüzüne yeniden kan yürüdüğü için kıpkırmızıydı şimdi. Hastalığın verdiği ateşten yanıp eridiği gün gibi ortadaydı. Seni hemen eve götürelim dedi Boka. Buralara kadar gelmekle de akılsızlık ettin aslında. Anan baban da nasıl bıraktılar seni bilmem ki. Onlar bırakmadı beni. Ben kendim gizlice geldim. Nasıl yani? Babam bir giysi provası için çıkıp gitmişti evden. Annem de un çorbamı ısıtmak için komşuya geçmişti. Ama çıkarken kapıyı kilitlememişti. Evde yalnız kalınca bunu fırsat bildim. Yattığım yerden doğrulup oturdum. Dört bir yanıma kulak verdim. Kulaklarım uğulduyor, kulaklarıma bir takım sesler geliyordu. Atlar koşuyor, borular ötüyor, bağırışmalar duyuluyordu. O ara çelenin sesi de geldi kulağıma. Yetiş Nemetçek, yetiş, tehlikedeyiz diye bağırıyordu. Derken senin sesini de duydum. Sen de şöyle diyordun. Gelme Nemetçek, seni istemiyoruz. Sen hastasın şimdi. Ama mile oynasak, top oynasak dünden hazırsındır. O zaman şıp diye bitersin yanımızda. Ama şimdi savaşıyoruz elbette. İşin mi yok? Gelip de ne yapacaksın? Savaşı yitirsek bile umursamazsın elbette. İşte böyle diyordun Boka. Olduğu gibi duydum. Ve duymamla yatağımdan fırlamam bir oldu. Ama düşüverdim hemen. Uzun süredir hasta yatmaktan ayakta duracak gücüm kalmamıştı. Ne var ki az sonra toparlandım, giysilerimi, ayakkabılarımı gidip dolaptan çıkardım, çabucak giyindim. Annem eve döndüğünde hazırlanmıştım bile. Annemin adımlarını duyunca kendimi yatağa atıp yorganı burnuma kadar çektim. Annem beni giyinik görsün istemiyordum. Annem, oğlum dedi, belki istediğin bir şey vardır diye sorayım dedim de ondan geldim. Ben de istediğim bir şey yok anne dedim. Annem dışarıya çıkınca ben de fırladım kaçtım evden. Ama bu yüzden kendimi kahraman sayacak değilim. Bana ihtiyacınız olduğunu bilmiyordum bile. Buraya gelmemin nedeni sizlerle birlikte savaşa katılmaktı. Derken Frenç atış gözüme ilişti birden. Şöyle adam gibi savaşamıyorsam nedeni şu Frenç'tir diye düşündüm. Beni soğuk suya batırmasaydı böyle olmazdım. Birden öylesine bir öfkeyle doldu ki içim. Ey Erno dedim kendi kendime. Ya hep ya hiç. Gözlerim bir karardı, bir karardı ki hiçbir şey göremez oldum o anda. Ve fırladığım gibi Frenç'in üzerine atıldım. Küçük sarışın bunları öyle bir coşkuyla anlatmıştı ki bitkin düşmüştü. Öksürmeye başladı. Yeter artık konuşma dedi Boka. Başka bir gün anlatırsın. Hadi şimdi eve götürelim seni. Yano'nun yardımıyla tutsakları birer birer salıverdiler kulübeden. Kimde silah kalmışsa aldılar. Hepsi başları önlerinde sırayla Maria sokağına bakan kapıdan çıktılar. Küçük Karabaca alay eder gibi pöh pöh ediyordu arkalarında. Bıçkı da Pal sokaklar ordusundanmış ve zaferde payı varmış gibi vınlayıp duruyordu. Geride tek başına kalan yalnızca Frenç atıştı. Bir odun yığınının dibinde gözleri yerdeydi. Kolnay ile Çele yanına yaklaşıp silahını almak istediler. Boka bağırdı. Başkomutana dokunmayın. Frenç atışın karşısına geçip durdu. Generalim dedi. Siz kahramanca dövüştünüz. Kızıl gömlekli bir komutan asık bir suratla Boka'ya baktı. Senin bu övgün bana ne kazandırır ki artık der gibilerinden bir bakıştı bu. Boka geriye döndü komut verdi. Dikkat! Bu komut üzerine Pay Sokağı çocukları ordusunda ses seda kesildi. Hepsi ellerini keplerine götürdüler. Boka da elini kepine götürmüş, önlerinde dimdik duruyordu. Bizim küçük Nemetçek'in içindeki er bile uyanmıştı. Yattığı tümsekten zorlanarak doğruldu. Sendeleyerek kalktı. Elinden geldiğince disiplinli olmaya çalışarak esas duruşa geçti, selam verdi. Zavallı Nemetçek hastalanmasına neden olan kişiyi selamlıyordu. Frenç at selamlara karşılık verdikten sonra uzaklaştı. Silahını da yanında götürdü. Bütün öbür silahlar, gümüş uçlu, anlı şanlı mızraklar, gümüşlü, kızıl derili savaş baltaları hepsi kulübenin önüne tepe halinde yığılmıştı. Üçüncü burca düşmandan geri alınan bayrak dikilmişti. Bayrağı savaşın en civcivli anında Seben için elinden kopara kopara alan Gerep olmuştu. Nemetçek gözlerini şaşkınca açarak Gerep burada mı diye sordu. Gerep atıldı. Evet buradayım. Küçük sarı oğlan soran gözlerle Boka'ya baktı. Boka hemen verdi karşılığı. Evet burada, hem işlediği suçu da bağışlattı. Ben de kendisine üsteğmenlik rütbesini geri veriyorum şimdi. Gerep kızardı. Sağ ol dedi. Yalnız evet ne var? Gerep'in sıkılganlığı tutmuştu. Yalnız şey, aslında hakkım yok buna biliyorum. Aslında generalin bileceği bir şey. Yalnız düşünüyorum da Nemetçek hala rütbesiz bir er olarak dururken. Haklısın Gerep dedi Boka. Tez elden onun da rütbesini yükseltmeliyim. Ne var ki Nemetçek kesti sözünü. Rütbemi yükseltmeni istemiyorum. Buraya bunun için gelmedim. Sert görünmek isteyen Boka çıkıştı. Niçin geldiğinin önemi yok. Önemli olan buraya gelince ne yaptığındır. Erno Nemetçek'i hepimizin gözleri önünde yüzbaşılığa yükseltiyorum. Yaşasın! Bu haykırış tek bir ağızdan çıkar gibi yükselmişti. En başta general olmak üzere küçük yüzbaşıyı teğmenler, üst teğmenler de dahil bütün subaylar selamlamıştı. General elini kepine öylesine sert bir hareketle götürmüştü ki sanki kendisi erdi de bizim küçük sarışın generaldi. Bir de ne görsünler? Ufak yoksul giyimli kadıncağız arsayı geçerek onlara doğru koşmuyor mu? Aman tanrım diye bağırıyordu kadın koşarken. Gelen Nemetçek'in annesiydi. Oğlunu aramadığı yer kalmadığı için gözyaşlarını tutamıyordu. Buraya da çocuklara oğlundan haber sormak için gelmişti. Bütün çocuklar kadıncağızı dört bir yanına doluşup onu yatıştırmaya koyuldular. Ama kadının onlara aldırdığı yoktu. Derdi günü oğluydu. Oğlunu kucaklayıp hemen bir battaniyeye sarmış, atkısını boynuna sarmış ve Nemetçek'i eve götürmeye koyulmuştu. O ana kadar susmuş olan Weiss, hadi kadıncağızı evine götürelim diye bağırdı. Hepsi de heyecanla katıldılar bu düşünceye. Götürelim diye bağırdılar. Gereken işleri yapmakta gecikmediler. Savaş ganimeti silahları toplayıp çabucak kulübeye yığdılar. Sonra bütün çocuklar kadıncağızın peşine takılıp yürümeye başladılar. Anası oğlunu sıkıca kucaklamış, kendi beden ısısından ona da bir şeyler vererek telaşla evine yönelmişti. Paris sokağında çocuklar ikişer sıra yürüyorlardı. Ortalık kararmaya yüz tutmuştu. Sokak lambaları yakılıyordu. Dükkanlardan kaldırımlara ışıklar yayılmaktaydı. Hızlı hızlı gidip gelenler bu garip kafileyle karşılaşınca oldukları yerde durup baka kalıyorlardı. En önde büyük atkıdan ancak burnun tepesi görünen küçük bir çocuğu sımsıkı kucaklamış zayıf, ufak tefek, sarışın bir kadın, gözleri ağlamaktan kıpkırmızı kesilmiş yürüyor. Kadının ardından da başlarında kırmızı yeşil kepleri uygun adım yürüyen bir sürü çocuk. Sokaktaki bir iki kişi güldüler. Bir iki bıçkın kahkahayla alaya aldılar onları. Ne var ki çocukların hiç aldırdığı yoktu. Başka bir zaman olsa Çonakoş tiz ıslığıyla ağızlarının payını verirdi. Ama şu sırada o bile gülenlere aldırmıyor. Arkadaşlarının arasında sessizce yürüyordu. Şu yürüyüş vardı ya, şu yürüyüş çocukların gözünde öylesine önemli ve kutsal bir işti ki dünyanın en aylak adamı gelse bozamazdı bu kutsallığı. Nemetçek'in annesine gelince o da öylesine derin bir üzüntü içindeydi ki bizim çocuklara bile aldırış edecek hali yoktu. Rakoşi sokağındaki küçük eve ulaşan kadıncağız kapıdan içeri girmeden önce durmak zorunda kaldı. Küçük oğlunun inadı tutmuştu. Dünyanın hiçbir gücü şu anda Nemetçek'i evden içeri sokamazdı. Kendini anasının kucağından kurtaran küçük sarı oğlan gidip arkadaşların karşısına geçti. Hadi hoşça kalın dedi hepsine. Çocuklar sırayla elini sıktılar. Nemetçek'in avuçları ateş gibi yanıyordu. Çok geçmeden annesiyle birlikte evin kapısında gözden kayboldu. Avluda bir kapı kapandı, küçük bir pencere aydınlandı. Ardından da derin bir sessizlik. Çocuklar kök salmış gibi bulundukları yerden ayrılmaz oldular. Sesleri solukları çıkmıyordu. Gözlerini o aydınlık pencereye dikmişlerdi. Pencerenin ardında bizim küçük kahraman yatağa yatırılacaktı birazdan.